İtopya.com sunar. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayını 770. bölümüyle sizlerle. 26-31 Ocak arasındaki teknoloji haberlerini, teknoloji gündemini beraberce gözden geçireceğiz. Hep tekrarladığım gibi Tekno Seyir'in yayınlarını teknoseyir.com sitemizden, YouTube kanalımızdan ya da bu yayını Spotify'dan takip edebiliyorsunuz. Birazdan üzerinde konuşacağımız haberlerin hepsi kaynaklarına linkli. Bu bahsettiğim mecralarda daha fazla detaya erişebilirsiniz. Bu projeye destek vermek isteyen, bu projeyi beğenen arkadaşlar, yararlanan arkadaşlar YouTube'un katıl özelliğini, teşekkür özelliğini kullanarak bize bir bu zorlu günlerde omuz verebilirler. Çok çok teşekkürler herkese destekleri için. Hep söylediğim gibi dinlemeniz, izlemeniz, yorum yapmanız bunlar da bizim için bir destektir. Tümden tekrardan teşekkürler. Orta ağırlıkta, ortanın belki ortadan biraz daha ağır bir teknoloji gündemi var. Bu, Türkiye'den çok haber yok bu hafta, öyle lansmanlar falan yok. Bir önemli haber var Türkiye'den. Geri kalanı birazcık daha asıl sevdiğimiz ürün bazlı, teknoloji bazlı haberler. Birkaç da oyun haberi var. Türkiye'den olan haber önemli. Oradan başlayalım. Gençlere ve oyunlara yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Henüz taslak halinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazırlamış bu taslağı. Artık herhalde onların taslağı geçerli olacaktır, yürürlüğe girecektir. Bir iki ayağı var. Birincisi, 15 yaş altına sosyal ağ yasağı geliyor. Bu çeşitli ülkelerde de benzeri uygulamalar yürürlüğe girdi ya da girecek. Geçmişte haberlerini çok dinlediniz. Bizde de 15 yaş diye bir sınır koymuşlar. Şimdi tabii devlet bunları yapmak istiyor da topu da firmaya atıyor. Yani 15 yaşı nereden anlayacaksın? Nasıl belirleyeceksin? Firma halledecek diyor. Firma halletsin. Biz istiyoruz. 15 yaşında gençler kullanamıyor sosyal ağları. 15 yaşın yukarısı kullanıyor ama işte yaşını falan ispat etmesi gerekecek. Bu sosyal ağlarda, uygulamalarda ebeveyn kontrolü falan olacak işte. Çocuk, senin çocuk kaç saat Instagram'a baktı falan görebileceksin bir velisi olarak, ana baba olarak. Ve dediğim gibi bu yaş belirleme nasıl işleyecek onu da sosyal ağ firması çözecek. Eğer çözemezse, hani öyle küçük çocuk kullandı, cezalar falan var. Nasıl, dediğim gibi bu daha taslak, yürürlüğe girmiş değil. Yürürlüğe girdiğinde de bu nasıl olacak? Bir de hani Twitter, Facebook, bunlar birer dev birer firma. Türkiye'de de ofisleri var, büroları var. Tamam, hani bildiriyorsun istediklerini, uyguluyorlar falan filan ama hani Blue Sky gibi aslında bir varlığı olan olmayan ya da ne bileyim Mastodon falan gibi, Hive gibi bir yapı var ama bir merkez yok, bir ofisi bilmem nesi, karargahı yok. HQ derler ya, headquarters. Böyle bir şey olmayan ağlarda bu olaylar nasıl olacak? Merak ediyorum ben de. Korkarım ki onlara kapanma gelecek, engel gelecek. Bakalım. Şimdi bu düzenlemenin, bu taslağın bir de bir ikinci ayağı var. Oyun meselesi. Steam'dir, Epic'tir, GOG'dur, oyun mağazaları var ya. Onlara da temsilci atama şartı geliyor. Türkiye temsilcisi atayacaklar. BTK'ya bildirecekler bu temsilciyi. Eğer devlet bir oyunu olmasın bu oyun derse çok kısa sürede bu oyun mağazasından bu oyun kaldırılacak. Bu oyun mağazasının kullanıcı hakkındaki elinde ne bilgi varsa devlet isterse oyun mağazası verecek. Bu Levent denen herif ne, hangi oyunları oynuyor, kaç saat günde oyun oynuyor, oynuyor mu? Bu bilgilerin hepsi devlete verilecek eğer devlet isterse. Bir de bu hayatımıza geliyor. Tabii burada da yine aynı söylediğim şey geçerli. İşte Epic'tir, Steam'dir falan dev firmalar. Bunlar bir temsilci zaten ataması da lazım. Evet, o kadar 10 milyon kullanıcı falan deniyor. Bu kadar büyük bir şeyse bir varlığı olması lazım. Ama aynı şekilde küçük mağazalar var. Onlar ne olacak? Belirsiz. Onlar da engellenecek o zaman. Evet, bu dediğim gibi henüz yürürlüğe girmiş değil, taslak. Olacaktır ama. Yaş belirleme işini nasıl çözeceklerini çok merak ediyorum. Nasıl, dünyada nasıl çözüldüyse öyle çözülür de bakalım nasıl olacak. Bir de bizde şöyle bir şey var. Hakikaten küçük, yani çocuk diyeceğin yaştakiler genelde ananın babanın telefonundan kullanıyor hizmetleri, sosyal ağları falan. O işi nasıl halledeceksin? Öbür türlü 15 yaşında olup da 25 yaşında olarak yaşını gireni nasıl ayırt edeceksin? Neyse, dünyada çözmüşlerdir, bizde de öyle çözerler diye umalım. Peki, teknoloji haberlerine geçelim. Bu Türkiye'den benim gündemimde bir haber vardı bu hafta. Teknoloji haberleri. Çoklu kare oluşturma teknolojisi. Multi-frame generation, MFG. Nvidia ile hayatımıza giren görsel grafik teknolojisi. Intel'e de geliyor. AMD'de yok henüz. Intel'e de geliyor. Bu Arc serisi hem dahili yongalara hem Arc serisi ekran kartlarına B580, A770 çoklu kare oluşturma ZSS 3 ile birlikte geliyormuş. Bu ay gelmesi bekleniyor. Yani bu aydan kastım artık Şubat demek lazım. Gelmesi bekleniyor. Henüz AMD'de multi-frame yok. Olacak, kesin gelecek ama henüz yok. İkinci oldu Intel bu konuda. Bu teknolojiyi benimseyerek. Intel'in ekran kartlarından bir haber daha var. Arc Pro B70. Bu uzun zamandır beklenen, çıktı, çıkacak, konuşulan bir kart. BMG G31 diye bir yonga kullanıyor. 32 GB belleği var. Yani 5090, RTX 5090 kadar belleği var. Bir de bundan daha düşük B65 modelinin çıkması bekleniyor. Vallahi bunlar gelecek, yine haberleri böyle gelecek şeklinde haber çıktı. Ama bir türlü geldiği yok. Bir de bu Arc Pro B70 gelse de diyorlar ki bunun performansı, optimizasyonu oyunlara bir yarar sağlamayacak. Bu profesyonel kullanıma yönelik olacak diyorlar. Bir de öyle bir boyutu var. Asıl bizim gibi kullanıcıları ilgilendiren bu kartların bir B770 diye bir kardeşinin olması gerekiyor. A770 vardı hatırlarsanız. B serisi B580 ile çıktı. B770 çıkar diye umuyorduk, çıkmadı. İşte o B770 çıkacak mı çıkmayacak mı hala belirsiz. Çıkarsa 16 GB olacak ve hani Intel ekran kartlarında İyi bir fiyat sunuyor genelde. A770'in 16 GB modeli en iyi fiyatlı 16 GB ekran kartıydı çıktığında. Bu B770'ten de çok umutluyuz ama çıkacak mı çıkmayacak mı hala net bir bilgi yok işte. Kimi kaynak demiş ki Intel bütün kaynaklarını, odağını bu Arc Pro'ya çevirdi. B770 harcandı arada. Kimi kaynak diyor ki çıkacak. Bu profesyonel kartlarla birlikte B770'de çıkacak. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Umarım çıkar. Intel'in ekran kartları her ne kadar hani çok yayılmasa da şey miydi, %1'e mi pazar payı çıkmıştı geçen haftalarda, haberini yapmıştık. Aslında kötü kartlar değil, orta düzeyde alınır kartlar. Bir dizi Microsoft haberi var. Windows 11 1 milyar kullanıcıya erişmiş. 1576 gün sürmüş Windows 11'in. O kadar zorlamaya, baskıya rağmen 1 milyar kullanıcıya ulaşması 1576 gün sürmüş. Windows 10 çıktığından 1 milyar kullanıcıya ulaşması 1706 gün sürmüş. Yani Windows 11 daha hızlı kabul görmüş gözüküyor. Donanım konusundaki şartlarına rağmen ya da insanların ayak diremesine rağmen daha hızlı kabul görmüş gözüküyor. Şimdi kabul gördü de Windows 11'den kullanıcılar ne kadar mutlu? Bizim bu haftalık gündemin en büyük haber, en değişmez haberlerinden biri güncelleme sonrası yaşanan sorunlar. Bu hafta da var, birazdan konuşacağız. Microsoft fakat bir girişime başlamış kendi içinde. Microsoft'ta Windows'un başkanı varmış. Pavan Davuluri, herhalde Hintli birisi. Pavan Davuluri açıklamalar yapmış. Demiş ki en Windows 11'deki acı veren, onların tabiri, benim lafım değil bu, acı veren noktaları fark ettik, tespit ettik. 2026 içinde diyor bu sıkıntılı noktaları kaldıracağız ortadan. 2026'da Windows 11'in sorunlarını çözeceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Firmada da diyorlar ki harekete geçildi. Bütün mühendisler, uzmanlar Windows 11'i düzeltmek için harekete geçti. Tamam, iyi haber bu. Ama umarım sonucunu görürüz. Umarım gerçekten düzelir. Çünkü Microsoft bir düzelttiği yeri bir yere düzelttiğinde başka bir yeri bozuyor. Bu haftanın dramı da şu. 2026 yılının ilk günlerinde Microsoft yine Windows 11 güncellemesi yayınladı. Özellikle iş dünyasında kullanılan hazır bilgisayarlarda ciddi oranda bilgisayarın açılmaz hale geldiği belirlendi. Bu haftanın konularından birisi. Şöyle analiz etmişler sorunu. 2025'in son günlerinde, Aralık ayında yayınlanmış bir güvenlik güncellemesi varmış. Eğer o güncelleme yüklenmediyse ya da yüklendi ama yükleme başarısız oldu, tam hayata geçmedi, üzerine bu 2026 güncellemesi geldiğinde bilgisayar açılmaz oluyor. Şimdi bir kere hani kullanıcının bir suçu yok. Otomatik bırakmışsın güncellemeleri, yapıyor. Yüklenmediyse yükleseydi. Artı bilgisayar açılmaz oldu. Bilgisayar açılmaz olduğunda sorunu giderme şansın da yok. Yeniden Windows kurulacak. Hani hatalı güncellemenin üzerine düzgünü indi diye bir şey yok ya, bilgisayar hiç açılmıyor. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Kullanıcının bir suçu yok. Bilgisayarını kullanıyor adam. Bilgisayar ertesi gün güncelleme geldi. Tamam diyorsun ki güvenliktir, şeydir, güncellemeleri uygulamam lazım diyorsun. Güncellemeden sonra bilgisayar açılmaz oluyor. Hiç yapmasaydık güncelleme, güvensiz ama çalışır olsaydı bilgisayarımız. Neyse. Bunu da çözeceklermiş. İşte 2026'da bu acı veren noktaları çözeceklermiş. Sözleri, taahhütleri bu. Biraz geç ama tamam, çözülsün, yine biz kabul ederiz tabii, teşekkür ederiz. Neyse, Microsoft bu hafta başka bir nedenle yine haber oldu. Daha çok tartışıldı. Windows'ta bir BitLocker diye bir şifreleme sistemi var. Diskinizdeki veriler şifrelenerek yazılıyor, okunuyor. Bu şu anlama geliyor. Birisi sizin laptopu çaldı. İçindeki diski, SSD ya da hard disk çıkardı. O diskteki verileri alamıyor. Çünkü şifrelenmiş halde bir veriler var ama bir şeye yaramıyor, okuyamıyor, edemiyor. Bir güvenlik önlemi. İş dünyası için ekstra önemli ya da gizliliğine önem veren kullanıcılar için ekstra önemli. Neyse, bu BitLocker'da yalnız şöyle bir gariplik var. Bu BitLocker'ın anahtarı, o şifreli bilgileri açacak anahtar Microsoft'un serverlarında duruyor. Herkesin anahtarı. Hatta hani bazen orada sorun olur. Windows size şey der, git account'una git, oradan anahtarları al der. Bilmezsiniz siz bile ama Microsoft'taki kullanıcı hesabınızda cihazınızın BitLocker şifreleri duruyor. Neyse, Microsoft bu şifreleri devletler istediği zaman veriyormuş. Ya da en azından Amerikan devleti istediği zaman tabii abi diye veriyormuş. Bu haftada Guam, Amerika'ya bağlı bir adalar devleti. Guam'da bir olay, bir dolandırıcılık, bir olaylar yaşanmış. 3 tane laptop için devlet, mahkeme, Microsoft'tan kullanıcıların anahtarlığını istemiş bu verileri açabilmek için. Microsoft da tabii abi diye hemen vermiş. Verecek tabii, başka türlü iş yaptırmazlar. Sonra bir de ortaya çıktı ki bu 20 kere, yılda 20 kere falan Amerikan devleti böyle adli durumlar için bu anahtarları istiyormuş. İstediğinde de Microsoft veriyormuş. Şimdi bir kere hani neye şaşıracaksınız? Çünkü bu devlet, tabii ki bu dev firmalar devletlerle savaşacak, direnecek ya da sizi korumak için, sizin hakkınızı korumak, gizliliğinizi korumak için devletle didişecek değil tabii ki. Başka türlü iş yaptırmazlar. Bir de suçmuş meselesi olunca Amerika devleti istedi mi o anahtarı veriyormuş Microsoft. Çok bunu kafaya takana diyorlar ki şey, yazılımlar var. BitLocker'ın işini yapan ama öyle Microsoft'un falan üretmediği, bulutta şifresi falan olmayan yazılımlar var. Onu kullanın diyorlar. Böyle başkasının sunucusunda anahtarının durduğu falan şifreleme, gizlilik falan olmaz tabii ki. Böyle olur. Microsoft'tan bu haftanın son haberi. Donanım haberi. 216 GB bellekli Maya 200 yapay zeka hızlandırıcıları. Microsoft daha önce Maya 100'ü tanıtmıştı. Maya 200 şimdi. TSMC'de 3 nanometre teknolojisiyle ürettiriyorlarmış yongalığını. Üzerinde 216 GB HBM3E bellek var. Saniyede 7 TB aktarma kapasiteli. Bu ChatGPT'yi falan destekleyen Microsoft'un kendi tasarladığı donanımlar, yapay zeka donanımları. Microsoft diyor ki ya ben hem hyperscaler'ım, yani bu yapay zeka veri merkezlerini kuran, işleten firmayım, ama kendi donanımını da sunan hyperscaler'ım ben diyor. Ve benzerlerinden de daha verimliyim diyor bu Maya 200'le. Evet. Yapay zeka aranasının dertleri 216 GB bellekli hızlandırıcı. Ve bu da bir tane alıp da konul takılmıyor. Bu genelde bir rack halinde, kabin halinde bu karttan çok çok miktarda takılı olarak alınıp kuruluyor, satılıyor. Ya işte böyle bellekler kullanılıyor yapay zeka için. Samsung hem bellek hem de depolama alanının en önemli oyuncularından birisi. 22-42 formatında PCI Express 5 hızında SSD tanıtmış. 22-42 hani o M2 çubuk şeklinde SSD'ler hepimizin hayatında ya, onların o 22 genişliği, 22 milim hepsinde öyle, 42 uzunluğu. Bizlerin bilgisayarlarında hemen her zaman 22-80 tipinde olanlar takılı. Bu 22-42 iyice küçüğü, ama küçük olmasına rağmen hem PCI Express 5 en yüksek hızda hem 4 TB kapasitede PM9E1, bunu Samsung üreticilere, daha çok sistem üreticilerine sunuyor. Bu Nvidia'nın Digits DGX Spark platformu için ekstra uygun olduğu belirtilmiş. Hızı da hani normal PCI Express 5 SSD'lerde görmek istediğimiz hızı karşılıyor. 14.500, 14.5 GB saniyede okuma, 12.6 GB yazma. Hızı küçük ama hızı eksik değil. 4 TB da kapasitesi var. Çok güzel. PCI Express 5 SSD'ler her formata geldi. Böyle arada biraz aksırıyorum, tıksırıyorum. Kusura bakmayın. Mevsim normalleri. Ses de biraz gidik. Tekrar özür dilerim. Samsung'dan devam edelim. Samsung'un S26 serisini tanıtacağı beklenen Samsung Unpacked 2026 etkinliği için 25 Şubat 2026 tarihi gözüküyor. Samsung daha bir basın duyurusu falan yapmış değil ama hani dünya çapında önemli teknoloji isimlerine davetiye şimdiden gitmiş. 25 Şubat. O bilgi de internete sızmış. S26 serisi telefonların duyurulacağı biliniyor ya da tahmin ediliyor diyeyim hadi yine. Galaxy Buds 4, 4 Pro kulaklıkların duyurulacağı tahmin ediliyor. Bazı yazılım tarafında da yeni özellikler falan olacakmış. Evet, Şubat'ın sonuna doğru. Corsair bu hafta ilginç bir cihaz sergiledi. İlginç bir cihaz duyurdu. Malum Corsair'de bir de geçmişte satın aldıkları Elgato markası var. Çeşitli yayın aksesuarları falan sağlayan Elgato markası var. Elgato'nun Stream Deck diye bir yayıncılar için kısa yollar sağlayan bir ünitesi var. Güzel, başarılı bir cihazı var. Onu bir klavye ile birleştirmiş Corsair. Galion ismi. Galion 100 SD. $350 bir klavye geliştirmişler. Stream Deck klavyeye ekli durumda. Fakat bu cihazı kurcalayanlar, tanıyanlar diyor ki bu sadece klavyenin yanına Stream Deck eklenmiş gibi değil. Yani entegre de edilmiş birbirine klavyeyle Stream Deck. Valla bu hani yayıncılık falan filan bu işi profesyonel yapan, büyük ölçüde yapanlar için $350 kabul edilecek bir fiyat zaten. Bu cihazı alırlar. Zaten Stream Deck dediğin $150 falan civarında bir cihaz. Bu klavyeyle birleşmesi bence güzel olmuş. Ben de çok merak ettim bunu. Galion 100 SD modeli klavye. Şimdi bu hafta AMD'nin haftalardır her hafta bir bahaneyle haberini yaptığımız Ryzen 7 9850 X3D yongası. 9850 X3D ya da öyle okursanız. O yonga bir artık hani Türkiye'ye de geliyor. Yolda herhalde. Dünyada da ulaştı birçok kişinin eline. Çıktı diyelim artık. Çin için bir paket hazırlamış AMD. İlginç. Çinli bir firma WeColor. Bellek firması. 32 GB WeColor'dan 32 GB DDR5 6000 bellek. Bir de Cooler Master'dan havayla soğutma. Cooler Master Hyper 612 Apex Pro. Bu soğutucu RAM 9850 X3D işlemci 3'ünüyle bir paket oluşturmuş AMD. RAM krizini de hani rahatlatmayı hedefliyor. Böyle bir paket satışa sunmuş. Çin'de henüz Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Gelmez herhalde. Ama ilginç. İşlemciyle birlikte bellek bandlı. Başka türlü bulamıyorsun. DDR5 6000'de tam Ryzen'ler için ideal hızda. Daha yükseği de var tabii ama 6000 AMD'nin desteklediği hız, hani öne çıkarttığı hız. Güzel bir paket yapmış Çin için. Bakalım belki artar bu paketler. Apple bu hafta tarihindeki en büyük ikinci satın almayı gerçekleştirdi. Ama o kadar da haber olmadı bence. QAI diye bir firma. Q.AI. İsrail çıkışlı, isminden zaten anladığınız üzere yapay zeka odaklı bir firmaymış. $2 milyar civarı ödemişler. Daha önce Beats kulaklıkları aldı Apple. $3 milyar kadar ödemiş ona. Buna $2 milyar ödemişler. Bu QAI firmasının esprisi de 100 okuyor. 100 tanımadan öte insan yüzündeki hani hiç fark etmediğimiz küçük ifadeleri, değişimleri falan okuyarak siz konuşmasanız da kızdınız mı, memnun mu kaldınız, keyfiniz yerinde mi, değil mi? Yüzü hani gözükmeyen bir detaylarla konuşmadan sizin ne dediğinizi okuyor. Yüzü okuyor. Bunun önemli bir geleceği de olan bir teknoloji olduğu söyleniyor. İşte Apple o yüzden $2 milyar kadar ödeyip bu firmayı bünyesine katmış. Ben birazcık bunun haberini hazırlarken Blade Runner filmini düşündüm ya da hani Philip K. Dick'in ünlü romanını düşündüm. Orada da robotu yüzünden robot mu insan mı ayırt etmeye çalışır başroldeki kahraman. Birazcık yapay zeka gelecekte o işi halledecek galiba. Tabii yazar Philip K. Dick her şeyi düşünmüştü ama bu kadarını yapay zekayı, teknolojiyi çok da düşünememiş. Bakalım o işi yapay zeka yapacak demek ki gelecekte. Apple bir de yenilenmiş AirTag duyurdu. 5 yıl önce çıkmış AirTag. O küçük takip, ne diyeyim, cihazı. Zamazingosu demek istedim ama diyemedim. Cihazı. Onu gençleştirmişler, yenilemişler. Bluetooth iletişim kapasitesini, sinyal gücünü daha arttırmışlar. Fiyat değişmemiş. Çok önemli bence. Aynı fiyata. yenilenmiş AirTag. İsmini de değiştirmemişler hani. Yeni AirTag falan diyorlar da AirTag. Eskisi bir süre sonra piyasadan kalkar, yenisi geçer yerine. Tanesi Amerika fiyatı bir tanesi $29, dörtlü paketi $100. Evet, bu bildiğiniz gibi biz Samsung versiyonunu da TeknoSeyir'de videosunu yapmıştık. İşe yarayan bir teknoloji. Bu küçük takip cihazları, bazı negatif yönleri de var. Süren tartışmalar var ve o konular ne oldu, çözüldü mü çözülmedi, açıkçası bir sessizliğe büründü biraz o arena. Ama bir yandan da aracınızı takip etmekte, gönderinizi takip etmekte, çocuğu takip etmekte işe yarayan şeyler. Yeni AirTag. Bu hafta bir aslında iki haberdi ama ben birini gündeme aldım. Daha önce pek görmediğimiz bir konular açıldı. Birincisi şu. Linux'un ne kadar önemli olduğunu, kullanmasak da hepimizin hayatında olduğunu biliyorsunuz. Mimarı, babası Linus Torvalds diye bir adam. 91'den beri bu işletim sisteminin çekirdeğini geliştiriyor. Linus Torvalds'ın sonrası konuşulmaya başlandı. Bu adam emekli olur mu? Ya da hani dünyadan, aramızdan ayrılır mı aniden, beklenmeyen bir şekilde? Bir acil durum planı yapılmış. Linus Torvalds'tan sonrası, eğer Linus Torvalds kendisi emekli olmak isterse, hani yerine geçecek, Linux çekirdeğini geliştirmeyi sürdürecek, yönetecek falan olanları tamam belirler diyorlar. Kendisi seçer, düzenler. Ama aniden aramızdan ayrılırsa bir acil durum planı yapmışlar. İlk önce Linux camiası en son maintainer, hani Linux'un gelişimini takip eden, sürdüren, etkinliği düzenleyeni buluyor, çıkartıyor. Ona diyor sen organize edeceksin. O bir işte kurul falan oluşturup Linux'a katkı yapanlardan adayları seçip falan bu işi, Linus Torvalds'ın yerine geçecek ismi seçecekmiş, belirleyecekmiş. Açıkçası hani öyle bir plan yapmışlar ki o pek nasıl işleyecek bilemiyorum. Süreli falan da var. Hani 72 saat içinde bu organizatör bulunacak. O da işte bilmem kaç saat içinde adayları belirleyecek falan gibi kayıtlı kuyutlu şekilde yapılmış. Ama bakalım işleyecek mi? Biliyorsunuz genelde komisyonlu, heyetli falan işler zor işler. Bakalım. Umarım gerek kalmaz. Bu haberle bağlantılı olarak aynı hafta içinde bir de şey haberi çıktı. Ben gündeme eklemedim. Jensen Huang'dan sonra ne olacak? Nvidia'nın başı biliyorsunuz, bir iş dünyası için, kendi işi için bir sihirbaz, müthiş bir isim. Nvidia'yı nereden nereye getirdi? Dünyanın en değerli firması haline getirdi. Ama deniyor ki tamam, bu da bir insan, hani eninde sonunda belki emekli olacak, belki aramızdan göçüp gidecek, ayrılacak. Sonrası, yerine böyle bir deha, böyle bir İş sihirbazı, ticaret sihirbazı nereden bulacaksın? Kimi getireceksin? Bunu konuşmaya başladı iş dünyası. Evet, orada da deniyor ki şey lazım. Böyle bir hazırlık belki de vardır da dışarıya sızdırılmıyordur. Ama bizim gibi dışarıdan bakanlar, sektör uzmanları Nvidia'nın Jensen Huang sonrasına hazırlanması lazım şimdiden diyorlar bu hafta. Bu konular konuşulur oldu. Evet, oyun dünyasına yaklaşırken yine bir oyun bağlantılı bir haber var. Steam'i işleten Valve firması. Türkiye'ye de temsilci ataması gereken gelecekte Valve firması. İngiltere'de ciddi bir davayla karşı karşıya. 656 milyon sterlin. Biz dolara, daha çok dolarla iş yaptığımız için 897 milyon dolar gibi bir para ediyor. Hani neredeyse 1 milyar dolar kadar bir para ediyor istenen tazminat. Londra'da Competition Appeal Tribunal, rekabet kurulu varmış, rekabet mahkemesi varmış. O açıyor bu davayı ama 14 milyon İngiliz oyuncuyu, hani bugüne kadar Steam'den bir şeyler almış, kullanmış 14 milyon İngiliz oyuncunun adına bu dava açılıyor. %30 Steam'in komisyonu var ya oyunlardan kestiği. Buna karşılar. Çok diyorlar, %30 çok büyük bir oran. Yıllardır diyorlar ülkemizde oyun satılıyor. İşte bu oyuncular, 14 milyon oyuncu bu %30 komisyonu da ödüyor. Çok fazla fazla ödediler. Böyle bir Valve'a ceza kesilsin diye bir bu konularla tüketici haklarıyla falan ilgili bir hanımefendi yıllar önce başlatmış bu davayı, girişimi. Şimdi tekrar işte gündeme gelmiş durumda. Bakalım ne olacak? Biz davanın konusu olmasak da bizi de ilgilendiriyor. Biz de ödüyoruz o %30'u falan tabii ki. Evet, oyun dünyasına geçelim. Bir iki haber var, çok değil. GeForce Now uygulamasının Linux sürümü yayınlanmış. Ama özel olarak Nvidia da belirtiyor, Steam Deck sürümüyle aynı değil diyor. Steam Deck de Linux temelli ya. Onunla aynı değil diyor. Tam Linux dağıtımları için Ubuntu 24.04 ve sonrası diye belirtmişler ama tabii Ubuntu dışında başka bir sürü Linux da var. Normal Windows sürümünde falan alıştığımız, hele bu yine bir de geçen haftaların haberi, GeForce Now'ın özellikleri gelişti ya Ultimate sürümünde. O gelişkin özellikleri falan destekleyen Linux sürümünü yayınlamışlar. Güzel. En eğlenceli eski oyunlardan birisi Duke Nukem 3D. 30 yaşındaymış. 29 Ocak 1996'da çıkmış. Ben çıktığı zamanları hatırlıyorum. Oynadığımızı hatırlıyorum. Eğlenceli bir oyundu. O zamana kadar hani 92-93 yılında Doom'la başlayan bir 3D oyun geleneği vardı zaten ama hepsi de çok hani Doom gibi birazcık kendini ciddiye alan oyunlardı. Duke Nukem 3D daha eğlenceli, daha şakaları olan falan bir oyundu. Easter egg denen, gizli şakalar olan, biraz mizah yönü olan, önde olan demeyeyim ama olan bir oyundu. Değişik gelmişti, güzel de gelmişti. Bazı duvarların kırılması falan gibi ilk kez orada gördüğümüz, herhalde ilk orada görmüşüzdür. Red Faction daha sonra çıktı diye biliyorum. Önemli bir oyundu. Severek oynadık. Sonra onun bazı geliş paketleri falan yok. Platinum Edition falan bir şeyler çıktı. Sonra bir Duke Nukem Forever masalı başladı. 10 sene mi ne sürdü. Önemli bir oyun. Günümüzde pek zaten çıkmıyor devamı. Günümüzde pek yapamazsın. O esprilerle falan oyun yapmak zor günümüz şartlarında. Ama 3D oyunları İlerleten oyunlardan biriydi Duke Nukem. Remedy bu hafta bir düzeltme yaptı. Geçen haftalarda hatırlarsanız Control için yeni oyun duyurulmuştu. Control Resonant. Bir şekilde bir şeyler karışmış. O oyunun Haziran 2026'da çıkacağı fikri oluştu herkeste. Remedy düzeltti. 2026 okey diyorlar. Ama Haziran diye biz bir şey demedik diyorlar. Öyle bir ince algıya, ince ayar yaptılar. Ama 2026'da çıkacak diyorlar. Ya ben Kontrol'ü çok severek oynamıştım. Bu oyunu da merakla bekliyorum açıkçası. İlk oyunu çok beğenmiştim, çok sevmiştim. Şimdi bu hafta pek haberi yoktu. RAM krizi falan çözülmüş falan değil tabii. Devam ediyor depolama, RAM, her türlü yonganın krizi. Şöyle de bir orada ikinci bir kaygı kanalı var. Konsolların yenilenme zamanı geldi, yakın. PlayStation'ın da Xbox'ın da yenisinin zamanı çok yakınlaştı. Fakat bu yonga krizi falan hiç limon sıkıyor bu meseleye. Şöyle bir sektörün analizcileri, yorumcuları PlayStation 5'in ömrü uzun olacak, 2030'a kadar uzayacak şeklinde öngörülerde bulundular. Bu hafta haber oldu. Şuna dayanıyorlar. Sony'nin, PlayStation'ın financial officer'ı Lin Tao bir röportajında demiş ki PlayStation 5 ömrünün ortasında, yolculuğunun ortasında daha demiş. Oradan birazcık onun bu sözün üzerine fikir inşa etmişler. Diyorlar ki PlayStation 5'i Sony 2030'a kadar götürür. O zamana kadar da kriz miriz aşılır. Yeni PlayStation 6, bazı detayları da biliniyor zaten, öyle ortaya çıkar diyorlar. Xbox'ta ne yapıyorsa Sony, biliyorsunuz aynı yıl içinde ya da bir yıl arayla çıkıyorlar zaten bunlar. Cihaz olarak da birbirine, AMD Yonga'lı, birbirine yakın cihazlar oluyorlar. PlayStation'da ne olacaksa Xbox'ta da öyle olacaktır. Ya da tam tersi, Xbox'ta ne olacaksa PlayStation'da olacaktır. Yani şunu söyleyebiliriz. Şu bellek sıkıntısı var, depolama sıkıntısı var diye bu cihazlar güdük çıkacaksa, az bellekli falan çıkacaksa, evet daha sonra çıksın, düzgün çıksın. Özellikle konsolların belleği zaten normalde de az. Her zaman az oluyor, az çıkıyor. Konsolun ömrünü de birazcık o belleğinin azlığı belirliyor zaten. Bir yerden sonra oyunlar yapılamıyor o belleğe göre. Evet, umarım şu yeni konsollar belleği az olmadan çıkar. Zaten konsol kavramının hani bir sonrası daha olacak mı falan, ayrıca tartışmalı konular. Evet, umarım kuraklıktan etkilenmiş kavruk konsollar çıkmaz. Oyun dünyası bu hafta bir de en sevdiği şeylerden birini yaptı. Bir oyunu gömdü. Evet, Highgard diye bir oyun. Bu hafta 26 Ocak'ta çıktı. Hiç beğenilmedi. Çünkü çıkışı birazcık Şimdi oyunun arkasında Respawn firmasından bir grup var. Ayrılanlar var. Respawn da hani bugüne kadar Call of Duty'lerle, Titanfall'larla falan rüştünü ispat etmiş firma. Şimdi bu oyun hakkında hiçbir şey duyurulmuyor, edilmiyor. Fakat geçen en son yapılan Game Awards etkinliğinin sonunda, etkinliğin finalinde bu oyunun videosu gösteriliyor. 26'sında da çıkıyor. Fakat şöyle bir durum varmış. Aslında bu adamlar bu oyunu hiç duyurmadan, etmeden 26 Ocak'ta çıktı diye ortaya koymak istiyorlarmış. O videonun Game Awards'tan sonra gösterilmesi, bir de şöyle, insanlar bu Game Awards'ın sonunda gösterilecek oyunun çok büyük bir şey olmasını bekliyorlar. Ya hani inanılmaz bir gündeme girecek bir oyun gösterilecek, ya da GTA 6 ile ilgili bir şey gösterilecek. İki seçenek var. Onların yerine Highgard çıkınca zaten insanlar ne ya bu Highgard falan diye bir öfkelenmişlerdi. Oyun çıktı. Yani kötüydü. Ben de yükledim, baktım ücretsiz. Baktım hani onun gibi bir sürü oyun var. Bir tutorial yapmışlar. Tutorial'ı düzgün ayarlamamışlar. Bir sürü insan yorumlara bakarsanız tutorial'daki bazı şeylerden şikayet ediyor. Halbuki hani o şikayet ettikleri gibi değil mesela, ama tutorial bile düzgün yapılmamış ki, adam yanlış anlıyor. Demek ki düzgün yapılmamış, oyuncunun suçu yok. Neyse, Highgard'ı çıkar çıkmaz insanlar gömdü. Artık oradan da Highgard kendini çıkartamaz diye düşünüyorum. Öyle geçen şeydeki yılki Concord muydu? Büyük oyun skandalları gibi ya da fiyaskoları gibi bir şey oldu Highgard. Evet, haftalık gündemin 770. bölümü. 26-31 Ocak arasındaki teknoloji gündemini beraberce konuştuk TeknoSeyir'de. Ben Levent Bekcan. Tekrar haftalık gündemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu. TeknoSeyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.